Ayrım 34.
Bir çocuğu olsaydı. Mustafa Kemal de Latife de çocukları çok seviyordu. Hüsrev Gerede'nin söylediğine göre Mustafa Kemal'in çocuğu olmuyordu. Hüsrev Gerede'nin anıları. Hazırlayan Sami Önal. Sayfa 270. Rıza Nur'a göre bunun nedeni gençlik yıllarında geçirdiği bir hastalıktı. Latife bu gerçekle ne zaman yüz yüze geldi, konu aralarında açık açık konuşuldu mu bilmiyoruz. Ama Ankara'da bulunduğu 2,5 yıl içinde onu hep bebeklere isim koyan, doğum yapan anneleri ziyaret eden bir kadın olarak görüyoruz. O günlerde dünyaya gelen Kılıç Ali ile Hümeyra'nın oğluna Altemur adını veren de Latife'ydi. Mevfibe İnönü'ye Lusa yatağında yaptığı ziyaret sırasında "Benim de bir çocuğum olsa" diye geçirmişti aklından. Bu duygusunu yıllar sonra Mevfibe Hanım'a bir mektupla anlatmıştı. "Pek muhterem hanımefendi, canım kardeşim. Dün akşam Ömer'den beni çok müteassis eden bir mektup aldım ve kendi öz evladıma yazar gibi derhal cevap verdim. Kaliforniya'nın insanlarını, iklimini ve kendi tehassüsatını o kadar güzel anlatmış ki satırlarını zevkle okudum. Sonra uzun uzun düşünmeye daldım. Onun, Ömer'in mini mini kundaklı hali ve benim onu kalbime bastırırken içimde ilk defa uyanan, altını çizmiş, annelik ihtiyacı hatıramda canlandı. Onlar neşe ve ümit dolu günlerdi. Kısa bir zaman içinde bütün emellerim, ihtiyaçlarım, hatta insanlık ve vatandaşlık haklarım birer birer sararıp solup sonbahar yaprakları gibi yerlere saçıldı. Hiç kimsenin anlamadığı nice yoksunluklarla boğuştuğum bu acı günleri düşündüm. Ve bu müddet zarfında sizin samimi şefkat ve alakanızın benim biricik, altını çizmiş, desteğim olduğunu bir kere daha hissettim. Gayri ihtiyari gözlerim yaşardı. Beni daima olduğum gibi gören ve anlayan güzel kardeşim. Allah sizden razı olsun. İmza Latife Uşşaki. Can Dündar, Latife Hanım'ın Atatürksüz Hayatı, Milliyet, 28 Ekim 2003. Latife çok mu kıskançtı? Mustafa Kemal'in cinsel yaşamı pek çok yazarın merakını çekti. Onu çapkın diye tanımlayanlar çoğunlukta. Mustafa Kemal'in kaçamaklarını Latife'nin kabul etmesini istiyorlar, ondan uysal davranmasını bekliyorlardı. Ülkeyi yönetenlerin asırlardan beri haremleri vardı. Çok kadınla evlilik düzeni sürerken Mustafa Kemal, Çankaya'da tek eşli ve karısıyla eşit olmaya çabalayan bir erkek konumundaydı. Üstelik Latife rol yapmıyor, gerçekten eşit bir beraberlik istiyordu. Eşitlikte bu denli ısrarlı bir kadınla evlilik yürütmek Kemal Paşa'nın pek çok alışkanlığından taviz vermesini de gündeme getiriyordu. Latife'nin kendisine meydan okumasına izin veriyor ama sık sık da bunalıyordu. Gerginliğin had safhaya vardığı durumlarda evden kaçtığı anlatılıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilen Ercüment Ekrem Talu, Latife'nin Mustafa Kemal'in yalnız özel değil resmi yazışmalarını da görmek istediğini söylüyor. Ercüment Ekrem'in kızı Esin Çelikkan, yayımlanmamış anılarında Latife'nin tavrını şöyle yorumluyor. Latife Hanım kıskanç, hırçın, kaprisli. Belki haksız değil. Fikriye Hanım, atamı göreceğim diye Çankaya kapısına dayanalı şunun şurası az bir zaman geçmiş. Sonra bir sürü hanımefendi atasına göz süzüp duruyor. Latife Hanım değil özel mektupları, resmi yazışmayı bile görmek istiyor. Babam olmaz efendim diyor. Biraz da canı sıkılmış olacak ki Latife Hanım gönlünü almak için kızmayın Ercüment Bey şaka yaptım diye yumuşatmak istiyor. Ercüment Ekrem iyi ama Latife, Latife, Latif gerek diye çıkışını yapıveriyor. Haydi güle güle. Latife, Latif gerek sözünden Latife Hanım'ın genelde çok hoşlandığı ve şaka konusu yaptığı anlatılıyor. Ercüment Ekrem'in görevden alınmasında rol oynayan gerçekten o muydu yoksa Ekrem Bey mi böyle düşünmüştü bilmek mümkün değil. Lord Kinross, Mustafa Kemal'in Latife'ye olan duyguları küllenmeye başlayınca Latife'nin onu kıskanmaya başladığını söylüyor. Kıskançlığı öyle bir hal alıyordu ki Latife Hanım harem kadınları gibi bunu saklayamıyor, açığa vuruyordu. Gazi'nin iltifat ettiği kadınları, erkek arkadaşlarını, onların Gazi üzerindeki etkilerini, daha ötesi köpeğini ve köpeğiyle ilgilenmesini bile kıskanıyordu. Bir akşam Gazi, Latife Hanım'ın piyano çalan genç yeğenini tebrik için omzuna okşamıştı. Latife Hanım bunu bile çekemeyip kavga çıkardı. Lord Kinross, adı geçen eser, sayfa 492. Kavgalara dair yazılıp çizilenleri üst üste koyduğumuzda 2,5 yıl içinde sonuncusu boşanmayla sonuçlanan 3 büyük kavga yaşandığı anlaşılıyor. Bu kavgalarda da söylendiği kadarıyla hep kıskançlık rol oynamıştı. Süreyya Ağoğlu, her şeyden önce Latife Hanım Atatürk'e aşık bir kadındı ve her kadın gibi kıskançtı. Sevdiğini kıskanır kadın, Atatürk'ü kıskanıyordu, buna hiç şüphe yok. Herkes diyor ki düşünmesi lazımdı. Ben aynı fikirde değilim, diyor. Selma Selçuker, Kadın Gözüyle Atatürk, Süreyya Ağoğlu ile Görüşme, Güneş Gazetesi, Süreyya Ağoğlu Arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Kutu 1-5, tarihi yok. Mustafa Kemal Latife'ye ihanet etmediği inancındaydı. Bir keresinde Nuri Jonker'e evlendikten sonra Latife'ye sadık kaldığını, onu hiç aldatmadığını söylemişti. Volkan İtkoviç, adı geçen eser, sayfa 325. Demek ki birlikte oldukları süre içinde Mustafa Kemal, Latife'yi kırmamak için çaba gösteriyordu. Bozkurt yazarı Armstrong, Mustafa Kemal'in Latife'den boşandıktan sonra kendisini tümüyle içgüdülerine terk ederek pervasızca yaşadığını yazıyor. H.C. Armstrong, adı geçen eser, sayfa 254. Topuk vurma anlatılarını Galibe Hanım yalanlıyor. Latife Mustafa Kemal ilişkisinde sembolleşmiş bir topuk vurma hikayesi var. Özellikle Salih Bozok anılarında Latife'nin kafası kızınca üst kata çıkıp topuklarını yere vurduğunu ve ortalığı birbirine kattığını söylüyor. İsmet Bozdağ'ın o günleri yaşayanların anlatımlarına dayanarak yazdığı tefrika ve kitaplarda bu topuk meselesi her 10 Kasım geldiğinde gazetelere konu olmaya da devam ediyor. Latife'nin en yakın arkadaşı Ali Fethi Okyar ile Galibe'nin oğlu Osman Okyar'la 30 yıl evli kalan Aydan Eralp, kayınvalidesine dayanarak bu anlatımın uydurma olduğunu söyledi. Gazetede Latife Hanım'ı anlatan bir yazı dizisi yayımlanıyordu. O da düzenli kesiyordu yayınlananları. Tepinme hikayesi çıktığı gün çok öfkelendi ve üzüldü. Çok çirkin şeyler bunlar, çok ayıp ediyorlar. Son derece entelektüel, Atatürk'e çok fazla hayran olan, seven, son derece aklı başında bir insandı. Böyle yapacak bir insan mıydı o? Hiç sesini çıkarmamış olduğu halde bunu yapıyorlar ona, dedi. Aydan Eralp'le Görüşme, Nisan 2005. Latife Hanım'la ilgili 29 Haziran 1973 tarihli Hürriyet gazetesi, Galibe Okyar'ın evrakları arasında hala duruyor. Galibe, 1925 Mart'ına kocası Paris'e büyükelçi tayin edilene kadar Latife ile iç içe yaşamış, dostlukları daha sonra da sürmüştü. Bazı erkeklerin Çankaya'daki topuk seslerinden şikayetleri doğrudan Latife'nin varlığından duydukları huzursuzluğun da ifadesi gibi görünüyor. Latife'nin yürürken döşemeye çok sert bastığı ve merdivenleri sarstığı anlatılıyor. O günlerin eski bağ evlerinin tahta döşemelerinde yüksek topuklarıyla ve sert adımlarla dolaşıyor oluşu bu topuk efsanesinin de kaynağı olabilir. Önünde duruyordu. Latife'nin evlilik sırasında Mustafa Kemal'in önüne geçmeye çalıştığını düşünenlerin sayısı az değil. Kinross bu görüşleri kitabında Latife Hanım'ın suçu onu yönetmeye kalkmasıydı. Fikriye ile arkasında değil, yanında duracak bir eş istediği için evlenmemişti. Öte yandan hiç istemediği bir şey varsa o da Latife Hanım gibi önünde yer almaya kalkan bir eşti, sözleriyle özetliyor görüşünü. Lord Kinross, adı geçen eser, sayfa 458. Hüsrev Gere'de taşıdığı üstün özelliklere karşın Latife Hanım nasıl olup da Atatürk gibi yüce bir kişinin Türk ulusu için gerekliliğini anlayamadı, kendi kişiliğinden özveride bulunamadı, işin bu yönü anlaşılamaz diye soruyor ve devam ediyor. Latife Hanım ne yazık ki büyük bir askerin komutanın önünde komutan olunamayacağını, büyük bir devlet başkanının hukukunun paylaşılamayacağını bilemiyordu. Bu bilgisizlik büyük devlet adamının ev yaşamını güçlüklerle zehirlemiş, sonunda Latife Hanım'ın pişman olup ağlamasına, elindeki tarihsel nimeti kaçırmasına neden olmuştur. Hüsrev Gerede'nin anıları hazırlayan Sami Önal, sayfa 247. Bütün söylenenlere eklenebilecek bir şey daha var. Mustafa Kemal Paşa sık sık kendisinin de belirttiği gibi evli erkek modeline uymayan bir karaktere sahipti. Evlenmekle büyük bir hata yaptığını düşünmeye başlamıştı. Ankara'da yaşayanlar, yabancı temsilcilikler evliliğin büyük bir bunalıma gebe olduğunu konuşmaktaydılar. Ancak Latife bunu fark edememişti. 30. Boşanma öyküsü. Çankaya'da Latife ile Mustafa Kemal arasında onları ölüme kadar ayıracak tartışma, sonunda bir gece yarısı sofra dağıldıktan sonra patladı. 1925 Temmuz'unun 20'si ya da 21'iydi. O gece aralarında ne geçmişti tam olarak bilemiyoruz. Mustafa Kemal bahçedeydi. Latife pencereden seslendi ve onu çok sinirlendiren bir şeyler söyledi. Mustafa Kemal'in neredeyse sinirden bayılacak hale geldiği anlatılıyor. Mosmor kesilen ve boncuk boncuk terleyen Mustafa Kemal Paşa eve girmiş, çalışma odasına geçip telefonla Yaver Salih'in ve Kılıç Ali'nin hemen bulunmasını istemişti. Kılıç Ali gece yarısı telefonla arandı. Arayan Yaver Muzaffer'di. "Gazi sizi emrediyor," dedi. Kılıç Ali yolda Salih Bey'e rastladı. Birlikte Gazi'nin odasına girdiklerinde yüzü kıpkırmızıydı. Kanepenin üzerine elbisesiyle uzanmıştı. "Bu evden kaçayım yoksa gaz döküp bu evi yakacağım," diyordu. Yaver Salih hemen Mustafa Kemal'in boynundaki kravatı gevşetti, gömleğinin yaka düğmesini çözdü. Lord Kinross, Latife bir akşam Çankaya'da kendini tutamamış ve Gazi'nin birlikte içtiği arkadaşlarına dönerek hepsi için bir ağzına geleni söylemişti, diyor. Lord Kinross adı geçen eser, sayfa 493. Avusturya Dışişleri Bakanlığı belgesinde de olayın İsmet Paşa ile Fevzi Paşa'nın da bulunduğu bir ortamda patlak verdiği anlatılıyor. Bakınız sayfa 340. Latife belli ki o gece bütün kontrolünü yitirmişti. Çünkü öfkesini muhafızlar ve posta erlerinin önünde dile getirmişti. Ama o gece yaşanan olayın ayrıntılarından kimseye söz etmedi. Çünkü Mustafa Kemal'e söz vermişti. Boşanmalarına neden olan olay her neyse Çankaya Köşkü'nün kapıları arkasında kaldı. Vecihe İlmen, Atatürk ile Latife Hanım hususi hayatları üzerinde hiçbir şey anlatmayacaklarına dair mütekabilen birbirlerine söz vermişlerdir. "Ben birçok şeyi bilmeme rağmen anlatmam imkansızdır," diyor. Yalçın Pekşen, Atatürk'ün özel yaşamı, Vecihe İlmen anlatıyor. Cumhuriyet, 10 Kasım 1984. Yine Kılıç Ali'nin anılarına dönelim. Gazi yana yakıla bunları bize anlattıktan sonra dedi ki, "Şimdi siz kalınız. Ben şöyle bir kafamı dinlendirmek için çıkayım. Biraz otomobil ile hava alayım." Başyaver Rusuhi Bey'i yanına aldı, otomobiline bindi ve Yozgat'a doğru diyerek köşkten ayrıldı. Yozgat'a doğru diyen Gazi o gece Marmara Köşkü'ne gitmiş. Kendisini kim arar ve sorarsa köşkte olmadığını söylemelerini emretmiş. Geceyi orada geçirirken Latife Hanım'ın hemen İzmir'e gönderilmesi emrini vermiş. Salih Bozok tartışmanın ardından Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'yı telefonla aradığını anımsıyor. İsmet Paşa'nın ısrarı fayda etmedi. Bir akşam üzeriydi. Pembe Köşk'ün kapısı çalındı. Uşak açmaya koştu. Seslerden Mefibe Gelen'in Cumhurbaşkanı olduğunu anladı. Derhal misafirini karşılamaya çıktı. Antrede Mustafa Kemal Paşa ile karşı karşıya geldi. Gazi'nin yüzü o kadar asıktı ki ev sahibesi ne söyleyeceğini şaşırdı. "Hoş geldiniz efendim. Hanımefendi nasıllar?" diyebildi. Gazi çok gergindi. Ters bir ifadeyle "iyidir," dedi ve içeri girdi. Mustafa Kemal İsmet Paşa ile konuşmaya gelmişti. Boşanacaktı. İsmet Paşa haberi karısına verirken sesinin üzüntüden titremesine engel olamadı. Bütün ısrarına karşı gazi fikrinden caydıramamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı raporunda da Latife'nin İzmir'e bir telgraf çekerek artık Ankara'da yaşayamayacağını bildirdiği, gelip kendisinin alınmasını istediği bilgisine yer veriliyor. Mehmet Barlas, Latife Hanım'ın dramı. 10 Kasım 1986, Güneş Gazetesi. Bakınız sayfa 338. Ankara'da herkes şaşkındı. Başkent dedikoduyla çalkalanıyordu. Mustafa Kemal ortadan kaybolmuştu. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 266. O günü Rıza Soyak da anlatıyor. Bir gece aralarında münakaşaların en şiddetlisi olmuş. Atatürk köşkü terk ederek istasyondaki hususi kalem binasına inmişti. Halinden ve sözlerinden ayrılmaya, her iki tarafı da çok üzen bu hayata artık son vermeye kati karar verdiği anlaşılıyor. Fakat bunu derhal açıklamayı muvafık bulmuyordu. Hususi kalemdeki yazı odasında Latife Hanım'a bir mektup yazdı. Öğrendiğime göre bunda her iki tarafın asabi olduğundan bahsederek sükunete gelebilmek için bir müddet ayrı yaşamalarının münasip olacağını bildiriyor ve o gece İstanbul'dan Ankara'ya gelmek üzere yolda bulunan annesiyle beraber İzmir'e gidip bir müddet istirahat etmesini tavsiye ediyordu. Mektubun ertesi sabah hanımefendiye verilmesini ve seyahatinde kendisine yaver yüzbaşı Muzaffer Kılıç Bey'in refakat etmesini emretti. Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser, sayfa 10. Latife bu mektubu ömrünün sonuna kadar sakladı. Ölümünden sonra evraklarıyla birlikte Türk Tarih Kurumu'na teslim edilen mektup için TTK Başkanı Halaçoğlu, "Çuvallar dolusu belge ve mektup var ama en çok ses getirecek olanı galiba boşanma mektubu. Çok etkileyici bir şekilde kaleme almış. Kaleminden çok etkilendim. Sanırım boşanma mektubu göz yaşartacak" yorumunu yapıyor. Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu, Atatürk'ün mektuplarda kullandığı dilden Latife Hanım'la aralarındaki ilişkinin çok farklı olduğunun anlaşıldığını söylüyor. Mektupta Atatürk 2,5 yıllık evliliğinin bitmesini eşine izah ediyor. Arşiv açıldığında Atatürk'ün özel hayatıyla ilgili büyük bir sır perdesi aydınlanacak diyor. Atatürk'ün boşanma mektubu göz yaşartacak. Yeni Şafak, 6 Aralık 2004. Kılıç Ali ve Salih Bey'in ne kadar öfkeli olduğunu anlattıkları Mustafa Kemal Paşa, anlaşılan Latife'ye bu denli sinirlenmesine rağmen sevgi dolu bir mektup yazmıştı. Mektubu okuyan Halaçoğlu'nun anlatımından çıkan bu. Vedat, artık burada kalamazsın. Latife İzmir'e doğru yola çıkmadan önce Çankaya'da kalmakta olan yeğeni Vedat'a telefon etmişti. Biz gidiyoruz. Sen burada benden dolayı ve benim konuğum olarak bulunuyorsun. Artık burada kalamazsın. Ya kentte bir yer bulur ya da İstanbul'a dönersin demişti. Vedat ise Latife'ye hemen evet dememiş, babasına sorması gerektiğini söylemişti. Halit Ziya, Çankaya'ya geliş gidişlerinde Mustafa Kemal'in sabırla vakit kolladığı ve kesin bir kararda durumu çözmek niyetinde olduğu yargısına varmıştı. Bu evliliğin son bulacağını düşünüyordu. Baba oğul uzun uzun konuşmuşlar, Vedat da babasına bir kriz çıkması halinde hariciyeyi bırakıp rahatlıkla bankaya geri dönebileceğini söylemişti. Vedat, Latife'nin Ankara'dan ayrılması üzerine babasına yazdığı mektupta Halit Ziya'ya kehanetinin gerçekleştiğini, Latife'nin annesi, kız kardeşi ve küçük Münci ile birlikte İzmir'e gönderildiğini haber verdi. Bu olayın ardından boşanmanın gerçekleşmesine kesin gözüyle bakmak gerektiğini yazıyordu. Telaşlanmıştı, ne yapması gerektiğini babasına soruyordu. Halit Ziya o günkü ruh halini şöyle aktarıyor anılarında. Bu evliliğin böyle bir sonuçla noktalanacağı pek beklenilen bir şey olmamakla birlikte, her beklenen kötü olayın insanda doğuracağı şaşkınlık içinde elime geçen bir hesap defterinin boş yapraklarından birini kopararak Vedat'ı rahatlatmak ve bundan böyle izleyebileceği yolun ne olacağını göstermek üzere kurşun kalemiyle ona bir cevap yazdım. Her şeyden önce Latife hakkındaki üzüntülerimi bildirdikten sonra Asıl yanıt verilecek husus konusunda da şunları yazdım. Sen orada Latife'nin konuğu olmaktan fazla Cumhurbaşkanı'nın konuğusun ve onun koruması altındasın. O ne emrederse onu yapmalısın dedim. Halit Ziya Uşaklıgil, Bir Acı Hikaye, sayfa 116-118. Çankaya'da son gün. Latife'yi Çankaya'dan ayrılmadan önce en son görenlerden biri de Mevfi Bey'di. Sabah erkenden Latife'yi ziyarete gitti. Genç kadın onu odasında kabul etti. Yüzü bembeyazdı. Bitkin bir şekilde Mevfi Bey'e dağınık yatak odasını gösterdi. Her şey o kadar karışık ki diye söylendi. Mevfi Bey, Latife'nin ortaya yayılmış eşyalarına, açık çekmecelerine, kenara dizilmiş bavullarına baktı. Latife'nin aslında alt üst olmuş odayı değil, kendi hayatını kastettiğini düşündü. Latife, Mustafa Kemal'le geçirdiği 2,5 yılın bir ömre bedel olduğunu anlamıştı. Gülsün Bilgehan, Adı Geçen Eser, sayfa 186. Leman Kara Osmanoğlu'nun o güne dair hatırladıkları ise şöyle. Galiba günlerden cumartesiydi. Bana dedi ki Latife, annemle kardeşlerim Ankara'ya geliyorlar. Biraz bizimle burada kalacaklar. Güzel güzel konuştuk. Ben yine izin istedim. Ertesi gün öğle vakti bizim eve Ağaoğlu Ahmet Bey, İzmir mebusu Süreyya Bey ve birkaç mebus daha geldiler. Ağabeyim Burhan Belge'nin yattığı bir oda vardı. Fıs fıs hepsi kafa kafaya vermişler, ben de salondaydım. Yani salon dediğime bakmayın, bunlar eski Ankara'nın bağ evleri. Ne oldu beyefendiler diye sordum. Ağaoğlu Ahmet Bey, hanımefendi siz üzüleceksiniz ama ben söyleyeyim. Latife Hanım Gazi Hazretlerinden ayrıldılar, Ankara'dan da ayrılıp gittiler dedi. Bütün gün ağladım. Jolly ortada dolaşıyormuş. Jolly Atatürk'ün tazı köpeği. Latife Hanım şöyle bir bakmış. Ne tuhaf Jolly'ciğim. Sen kalıyorsun burada ama ben kalamıyorum artık demiş. Ağaoğlu bunları anlatınca daha da kötü oldum. Emin Çöleşan. Leman Kara Osmanoğlu ile sohbet. Atatürk'ü iki kadın deli gibi severdi. Hürriyet 10 Kasım 1985. Mustafa Kemal hazırlanmış olan 2 vagonluk küçük bir özel trene binerek Sivas'a doğru yola çıktı. Yanında yakın arkadaşı Nuri Jonker, Recep Zühtü Soyak ve Yaver Rusuhi ile Hasan Rıza Soyak da vardı. Sivas hattı o zamanlar henüz tamamlanıp işletmeye açılmıştı. Tren Yozgat istasyonunda durdu. İstasyondaki telgraf hattı üzerinden özel kalemle telefon bağlantısı sağlandı. Ankara'dakiler orada olup biteni haber veriyorlardı. Hasan Rıza Soyak, Adı Geçen Eser, sayfa 10. Sabah Latife'yi trene götürecek olan arabaya Kılıç Ali ile kendisini İzmir'e kadar refakat edecek olan Yaver Muzaffer Kılıç da bindi. Başvekil İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, bazı hükümet üyeleri ve milletvekilleri Latife'yi uğurlamak için istasyona gelmişlerdi. Latife Çankaya'dan ayrılırken ufak tefek birkaç parça özel eşyasını almakla yetinmişti. Kılıç Ali'nin anlattığına göre Latife ona şöyle demişti. Siz bir defa beni böyle bir vaziyetten kurtarmıştınız. Şimdi ümidim yine sizdedir. Ne var ki Kılıç Ali yaşanan olayın telafi edilemeyeceğini düşünüyordu. Kılıç Ali hatıralarını anlatıyor. Milliyet 7 Aralık 1951. Aktaran Oğuz Akay. Adı Geçen Eser, sayfa 179. Yeğeni Muammer Erboy yıllar sonra Mustafa Kemal ile Latife'nin kaldığı evi gözyaşları içinde gezdiğini söylüyor.